Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin, tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebedani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli, kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en derin, en kalbi muhabbetlerimi, hürmetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukvamızı, her şeyimizi sonsuz rahmetiyle, keremiyle, lütfuyla, ihsanıyla, hidayetiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, Kur'an-ı Kerim'den bahsediyoruz. Efendimizin okuduğu, tebliğ ettiği, beyan ettiği, tefsir ettiği ve canlı bir Kur'an olarak yaşamış olduğu Kur'an-ı Kerim'den bahsediyoruz. Dinimizin kaynağı, Allah'ın kelamı. Tabii ki Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ın indirdiği tek kitap değildir. Vahiy, peygamberimizle başlamış bir durumda değildir. Ne peygamberlik, ne vahiy, ne ilahi kitap, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle başlayan bir durum, bir olay değildir. Tam tersine, peygamberimizle, Kur'an-ı Kerim'le insanlık tarihinde sona eren bir ilahi lütuftur. Vahiy, kitap, nübüvvet. Onun için Cenab-ı Hak Hazreti Adem Efendimiz'den başlayarak aleyhisselam Efendimiz'e kadar nice peygamberler gönderdi. Sayıları belki yüz binleri olmuştur. 124 bin olabilir, 224 bin olabilir, daha fazla az olabilir. Biz hepsine iman ediyoruz ve Cenab-ı Hak olan hepsine vahyetti. Cenab-ı Hakk'ın kendisine vahyetmediği hiçbir peygamber yoktur. Biz vahyettik buyuruyor çünkü. Onlara kimisi kitap, sahife kitap halinde olduğu ortaya çıktı. Bazıları da hiç sahife kitaba bürünmeden Cenab-ı Hakk'ın peygamberinin kalbine vahyettiği vahiy olarak kaldı. Biz hepsine iman ediyoruz. Dolayısıyla Yüce Rabbimiz o ebedi ve ezeli kelam sıfatından onun bir yansıması olarak o vahiyleri, vahiy meleği Cebrail vasıtasıyla o peygamberlerine gönderdi. O peygamberler Cenab-ı Hakk'ın o vahiy istikametinde bir kulluk yaşadılar. Kendi toplumlarına da Allah'ın o vahyini tebliğ ettiler ve onlara da davet ettiler. Onlara da Müslüman olarak Allah'ın güzel bir kulu ve cennetlik olmaya davet ettiler. Bu sevgili peygamberimiz aleyhisselamla bu nübüvvet halka zinciri son halkası ortaya çıkmış oldu ve tamamlanmış oldu. Kur'an-ı Kerim'de de yine o ilahi kitaplar hitama ermiş oldu. Bizim inancımız Ehl-i Sünnet'in hiç tartışma olmaksızın inancı, hangi mezhebi olursa olsun Müslümanların inancı vahide, kitapta, nübüvvette Efendimiz Aleyhisselam ve Kur'an-ı Kerim'le son bulmuştur. Ve Resul Efendimizin getirmiş olduğu Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar Allah'ın değişmez kanunu, anayasası, ilahi kanun olarak devam edecektir. Allah rızasına uygun kulluk yaşamak isteyenler, cennete gitmek isteyenler bu kitaba, bu kitabı bize tebliğ eden peygambere inanmak durumundadırlar. Böyle. Dolayısıyla bu Kur'an-ı Kerim Efendimiz Aleyhisselam okuduğu etrafındaki insanlara, müminleri okudu, müşrikleri okudu, Kur'an-ı Kerim'le onları hak dine, İslam'a, Allah'ın dinine davet etti. Çok da insanlar etkilendiler o kitaptan. Arap edebiyatının ileri gelenlerinden Verit, demin az önceki diğer programda ifade ettiğimiz üzere Kur'an'ın çarpıcı üslup ve belagatı karşısında ne kadar şaşkın bir hale düştüğünü ve neredeyse iman ettiğini ama etrafındaki insanların baskısıyla imandan vazgeçtiğini görüyoruz. Bu tabi etki sadece Velid bin Muğire ile sınırlı bir etki değil. Başka insanlar da var, örnekler de var. Bir tane de Hazreti Ömer Efendimiz'den verelim. Hazreti Ömer Efendimiz'in Müslüman olması hadisindeki yine Kur'an-ı Kerim'den nasıl etkilendiği bilgileri de, rivayetleri de çok ilginçtir. Hazreti Ömer malum olduğu üzere Müslüman olmadan önce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve Müslümanlara karşı insanların en katı davrananı idi. Peygamberimiz Darül Erkam'da bir gün insanlara, oradaki Müslümanlara sohbet ederken İbn-i Şam'ın aktardığı bir bilgiye göre şöyle dua ediyor. Diyor ki, ey Allah'ım, İslam'ı Amr bin Hişam veya Ömer bin Hattab'dan sana sevgili olanı ile güçlendir. Bu meşhurdur. Yani iki Ömer'den birisini ya Rabbi, hatta Efendimiz tabi ikisinin de hidayet için dua etmiştir. Ebu Cehil'in de Müslüman olması için Resul Efendimiz çok emek vermiştir. Çok özveriyle çalışmıştır, davet etmiştir, ayağına gitmiştir. Hatta belki bir abartı olabilir ama diyorlar ki Resul Efendimiz Aleyhisselam insanlara bu Allah'ın dinini tebliğ etme, onları hidayete davet etme noktasında o kadar haristi ki, o kadar ısrarcıydı ki, yani zamanının firavunu olan Ebu Cehil'in ayağına belki 100 defa gitmiştir. Gel İslam ol ve kurtul diye. Dolayısıyla buradaki Efendimizin duası, yani Ömer Müslüman olsun da Amr kafir kalsın diye değil. Yani Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselam herkesin Müslüman olması için uğraştı. Hiç kimseye ayırmadı. Hiç kimseye din açısından bir düşmanlık yapmadı Efendimiz. En son ne kadar düşmanlık yaparlar yapsınlar, kendisine, ailesine, kızlarına, Müslümanlara o kadar işkenceler eden, eziyetler eden ama Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan insanlara nasıl Efendimiz afla muamele etti? Onları biliyoruz. Dolayısıyla yani böyle Ebu Cehil düşmandı, onun hidayeti için dua etmedi, istemiyordu falan gibi buradan bu anlaşılmaz. Keşke Cenab-ı Hak lütfesin hepsi Müslüman olsa. Ama bunlar içerisinde hangisi Allah'ın sevgili kuluysa o olsun diye bu duada yer alıyor. Ve bu duada Hazreti Ömer Efendimiz'e isabet etmiş oluyor. Diyor ki Hazreti Ömer, anlatıyor şimdi olayı. Müslüman olmadan evvel Resulullah'a eziyet etmek için evden çıktım. O benden önce Mescid-i Haram'a gelmişti. Ben de varıp arkasında durdum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hakka suresini okumaya başladı. Yani derdi aslında eziyet etmek, hatta Efendimiz'i, başka rivayetler var. Yani öldürmekle alakalı da bir niyetin olduğu da ifade ediliyor. Rivayetler bu şekilde söylüyor. Vardım diyor. Gittim Mescid-i Haram'a, orada namaz kılıyordu veya Kur'an-ı Kerim okuyordu. Orada durdum diyor. Baktım ki Resulullah Hakka suresini okuyor. Hakka. Dinlediğim kelamın belagat ve fesahatına hayran kaldım. Kendi kendime vallahi bu Kureyşlilerin dediği gibi bir şair galiba dedim. İçimden öyle geçti. Çünkü Hakka suresini okuyor. Efendimiz geliyor. Diyor ki işte وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَعِيرِ قَلَّمَ تَزَكَّرُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَهِنْ قَلَّمَ تَزَكَّرُونَ. Bu şair sözü değildir. Ne de az efendim aklınız çalışıyor. Aklınız ne de az çalışıyor. Bu kâhin sözü değildir. Ne kadar az düşünüyorsunuz falan, böyle ayetler var Hakka suresinde. O baştan başlayıp da okumaya devam edince diyor. Baktım böyle peş peşe el-hâkkatü mel-hâkkah ve mâdike mel-hâkkah, böyle kısa kısa ayetler, vurucu ifadeler. Şefâmmâ mün tekitâbe bi yeminih. Kime kitabı sandan verirse fehu fî işler râdiye. Güzel bir hayat içinde olacak. Şu kadar nimetler içinde olacak. Kimin soldan verilirse. Kısa kısa ifadeler ama fevkalade vurucu ifadeler. Dolayısıyla bunları böyle peşin dinleyince Latı Kureyşliler de peygamberimize şair oldu falan diyorlardı. Böyle olunca ben dedi ki, diyor ki vallahi bu Kureyşlilerin dediği gibi bir şair galiba, içinden öyle geçti diyor. Tam o sırada Resulullah surenin gördüğünüz ve görmediğiniz şeyleri yemin olsun ki hiç şüphesiz o çok şerefli bir Resulün Allah'tan aldığı sözdür. Allah'tan naklettiği, Cebrail vasıtasıyla gelen ve peygamber naklettiği sözdür. O bir şair sözü değildir. siz ne de az inanıyorsunuz. El-Hakka 38-41. Ayetlerini okudu. Yani şeyin Hazreti Ömer'in gönlünden geçiyor. Olsa olsa bu galiba şair sözüne benziyor falan diyor. Efendim süreyi okumaya devam ediyor. Hazreti Ömer'in içinden geçen o sorulara ayetten cevap geliyor. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرْ قَلِلًا مَا تُؤْمِنُونَ. Yine bu ayeti dinleyince Allah Allah diyor ya. İçimden geçti ama bana da cevap geldi. Yine kendi kendime galiba bu bir kahindir ve söylediği de bir kehanettir. Kahinlerin sözüdür. Bu kez diyor yine baktım ki devam ediyor. Devam eden ayet-i kerimeler. O bir وَمَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنْ قَلِلًا مَا تَذَكَّرُونَ. O bir kâhin sözü de değildir. Siz ne de az düşünüyorsunuz. Tenzilü Rabbil Alemin, o alemlerin Rabbi tarafından peygambere vahyedilmiş bir kelamdır. Ayetlerini okumaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sureyi böylece okuyup bitirdiği zaman gönlüm yumuşadı ve kalbim İslam'a meyletti. Tabii tam iman etmiyor ama Efendimizin okuduğu sözlerin bir beşer sözü olmadığını, ilahi kelam, Allah'ın kelamı olduğu yönünde gönlünde hidayete ve imana yönelik ilk kıpırdamalar oluyor. Sonra Hazreti Ömer daha sonra kız kardeşi Fatıma'nın evinde okuduğu Taha suresi inki ayetleriyle kendinden geçti ve şöyle dedi: bu sözler ne kadar güzel, ne kadar değerli ve Efendimiz'e gelerek de Müslüman oldu. Tabi o süreç içerisinde ufak tefek şeyler oldu. Yani bir taraftan iç aleminde böyle bir hidayete, imana doğru bir hareket başlıyor ama o kız kardeşin evinde yine ufak tefek darplar, vurmalar, kırmalar falan oluyor. Hatta kız kardeşine bir tane vuruyor, burnu kanıyor veya vurduğu yerde bir kanama söz konusu oluyor. O akan kan gönlünde o kardeşlik şeyle bir merhamete dönüşüyor ve tekrar şu okuduğun şeyi bir daha dinleyebilir miyim diye soruyor. Fatıma o Taha suresindeki ayet-i kerimeyi okuyunca bu kez de gerçekten Kur'an-ı Kerim'in ne kadar güzel, ne kadar değerli hak kelamı olduğunu iyice kabul edip Efendimiz Aleyhisselam'a gelip Müslüman oluyor. Yani Hazreti Ömer Efendimiz'in Müslüman olmasında da işittiği ayetlerin Efendimiz'den olsun, kız kardeşine olsun işittiği ayetlerin ne kadar etkili olduğunu biz anlamış oluyoruz. Kur'an-ı Kerim'in mucizevi üslubundan etkilenerek Müslüman olanlardan biri de şair Tufeyl bin Amr Eddevsi. Bir de onun hatırasını, onun hikayesini size paylaşmak istiyorum değerli dinleyenlerimiz. Tabii bunları niye paylaşıyoruz? Aslında Kur'an-ı Kerim nasıl ki Velid bin Muğri'ye, Hazreti Ömer'e, burada ismi geçen Tufeyl bin Amr Eddevsi'ye, diğer şairlere, diğer dinleyenlere nasıl etkili olduysa aslında Rabbimizin o ayetlerinin etkisi, tesiri ila yevmil kıyam, kıyamete kadar aynı devam ediyor. O ayetlerde o nur, o enerji hiç tükenmeden var, duruyor. Duruyor. Bir atom bombasındaki efendim enerji gibi, iyice pekiştirilmiş enerji gibi o ayetlerde o enerji onun tabiatında var. Işık, nur, enerji, feyiz, bereket, hidayet hepsi var. Var. Ama o ayetlerin bizim gönlümüze hitap etmesi ve o ayetlerin işte Velid bin Muğri'ye, Hazreti Ömer'e bu şairleri etki etmesi için bizim de gönlümüzü ona arz etmemiz gerekiyor. Yoksa Kur'an-ı Kerim bir yerde kalır, bir yerde kalırız. Onu dikkatli okumayız, dinlemezsek ruhumuz, kalbimiz o hidayetten, o rahmetten mahrum kalmış olur. Yoksa bu Kur'an-ı Kerim etkisi sadece onlara mahsus bir etki değil şüphesiz. Şimdi bu Tufeyl bin Amr Devsi, şair, çok meşhur şairlerden bir tanesi bu. Mekke'ye geliyor, Kureyşlerin ileri gelenlerinden bir takım şeyler hemen yanına varıyorlar. Ve aman gidip de Hazreti Muhammed'in yanına gitmesin, onu dinlemesin, yoksa iman eder, onu da kaybederiz falan diye Efendimiz'e gitmeden hemen adam etrafını sarıyorlar ve onu yönlendiriyorlar. Bakınız ne diyorlar. Diyorlar ki ey Tufeyl, sen şairsin ve kavmin arasında çok muteber, itibarlı bir adamsın. Memleketimize geldin, hoş geldin, safalar getirdin ama aramızda çıkan şu adama dikkat et. Onun durumu bizi sıkıntıya düşürdü. Topluluğumuzu ve işimizi darmadağın etti. sözü sihir gibi tesirli olup insanın babasıyla, kardeşiyle ve hanımıyla arasını açıyor. Başımıza gelen bu halin seninle kavminin başına gelmesinden de korkuyoruz. Aman dikkatli ol. Onunla asla konuşma ve kendisinden hiçbir şey dinleme telkininde bulundular. Aman dediler. Aman. Sanki giderse veba, Efendimiz veba hastalığına tutulmuş, bulaşacak veya bulaşıcı bir hastalığı var, bulaşacak. Böyle korkuyorlar, böyle engellemeye çalışıyorlar. Telkinlerin tesiri altında kalan Tufeyl kendi kendine Efendimiz'den bir şey dinlememeye ve onunla hiç konuşmamaya karar veriyor. Hatta Mescid-i Haram'a vardığı zaman Fahri Alem Efendimiz'in söylediklerini işlemek için de kulaklarına pamuk tıkıyor. İşte bu tür konuşmalar insanlar ne yapıyor? Etkili oluyor. Yani bize de deseler işte falan adama gitme, tehlikeli konuşuyor, filana uğrama diye böyle saydığımız sözüne itibar ettiğin insanlar söyleyecek olsalar etkileniyoruz. Gitmiyoruz, etmiyoruz. Bazen beni talebeler geliyor. Yüksek lisansa, doktoraya, lisansa, bizim fakülteye, Marmara'ya olsun, İstanbul'a olsun. Bazen böyle hocalarımız kendi aramızda falan konuşurken, hatıralar canlandırırken mesela talebe diyelim ki bir hoca hakkında olumlu şey duyduysa ya işte, düşünceleri yanlıştır, fikri zararlıdır falan gibi o hocayla görüşmemek için, onundan ders almak için bir mücadele verdiğini görüyoruz. Aman diyor, ben hocadan ders almayayım. Şu hocayla göz görmesin. Niye? Çünkü oraya gelirken bir kısım insanlar ona o hoca hakkında olumsuz şeyler söylemişlerdir. Ya şöyle düşünüyor, böyle bir düşünce fikri var diye söylemişlerdir. Ve talebenin bütün halinden ahvalinden o anlaşılabiliyor. Anlaşılabiliyor. Böyle hatıralarımız var. Dolayısıyla bunlar normaldir, olan şeylerdir. Hatta bu Tufeyl o kadar etkileniyor ki Efendimiz aman kulağıma onun bir söz girmesin, belki bana zarar verir diye kulaklarına pamuk tıkıyor. Sonra Tufeyl kendi kendine kocaman bir adam, yani bir şair, toplumun belki kendi kabilesinin çok öne gelen adamların bir tanesi, aklı başında büyük bir adam. Düşünüyor, taşınıyor, diyor ki yazıklar olsun bana. Ben akıllı ve şair bir kimseyim. Sözün güzelini de çirkinini de iyi bilirim. O halde şu zatın söylediğini dinlememde ne sakınca olabilir? Evet, yani bir şey doğru mu, yanlış mı, kötü mü, güzel mi, ben kendim karar verebilirim. Yani 2-3 tane çapulcunun sözüyle kulağıma pamuk tıkıyorum, dinlemiyorum, etmiyorum falan. Bu benim için bir ağırdır, ayıptır diye. Sonra Resul Efendimiz Aleyhisselam Efendimiz ayrılıp evine gittiğinde o da arkasından geliyor. Resul Efendimiz takip ediyor, evine geliyor. Ve diyor ki ya Muhammed, kavmin bana senin hakkında şöyle şöyle söylediler. Beni o kadar korkuttular ki sözünü işitmeyeyim diye kulaklarıma pamuk bile tıkadım. Sonra Allah'ın yardımıyla sözünü dinlemeye muvaffak oldum. Sen şu davanı bana bir anlatır mısın? Tufeyl devamlı şöyle diyor. Resulullah bana İslam'ı anlattı. Kur'an okudu. Vallahi ben hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim'den daha güzel bir söz, İslam'dan daha güzel bir din işitmemiştim. Hemen Müslüman olup Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şehadet getirdim. Tufeyl İslam'ın nur, huzur ve itminanına kavuşur. Birkaç gün geçtikten sonra peygamberimizden izin ister ve tebliğ niyetiyle kabilesinin yanına döner. İnsanlara delil olarak kullanabileceği bir kerameti olması için Resulullah Ekrem'den Allah'a dua etmesini ister. Der ki ya Resulallah, ben şimdi gideceğim, kavmime bunu ben anlatacağım. Ama kavim bana inanmazlar ki, beni dinlemezler ki. Bir Allah'a dua etsen de benim Müslüman olduğuma, seni gördüğüme, sana inandığıma bir alamet, bir işaret yaratsa, verse. Efendimizin duası bereketiyle önce iki gözünün arasında kandil gibi bir nur peyde olur. Resul Efendimiz dua ediyor. Olur. Ya mucize de olur, keramet de olur. Bunlar Allah'ın peygamberlerini, veli kullarında ve yaratmak istediği şeylerde ortaya çıkacak çok istisnai durumlardır. Efendimiz dua ediyor ve iki gözünün arasında kandil gibi bir nur peyde oluyor. Ve gece gündüz böyle floresan gibi, ampul gibi, fener gibi ışık veren bir nur peyde oluyor. Sonra da diyor ki ya bu diyor çok şey oldu. Yani çok dikkat çekici oldu. İşte herkes görüyor, bakıyor, ediyor. Yani bu diyor şey olsa, keşke diyor daha böyle uygun bir yerde olsa diye kendi talebiyle bu nur yüzünden ayrılıp değneğinin ucuna geçiyor. Bu şekilde kavmin yanına dönüp onlara tebliğde bulunuyor. Dolayısıyla burada Tufeyl bin Amr Eddevsi'de de Efendimiz'in okuduğu Kur'an-ı Kerim'le nasıl bir devrim, bir inkılap, bir dönüşüm yaşadığını ve Kur'an'ın nasıl gönülleri tesir ettiğini görmüş oluyoruz. Peygamber Efendimiz'in Kur'an-ı Kerim'i tebliğinin esası kılmasına bir örnek Hazreti Osman'ın anlattığı bir hadise var. O da çok güzel bir örnek. Diyor ki Hazreti Osman Efendimiz Zinnureyn, Osman bin Affan Zinnureyn Efendimiz'in damadı. İki kez Efendimiz'e damat olma şerefini elde etmiş. Üçüncü halifemiz Hazreti Osman Efendimiz o anlatıyor. Teyzem diyor Erva'yı ziyarete gitmiştim. Resulullah da geldi. Kendisini seyretmeye başladım. Halimde o gün bir değişiklik vardı. Bana yöneldi ve Osman neyin var diye sordu. Ben senin durumuna ve aleyhine söylenenlere üzülüyorum ya Resulullah dedim. O esnada Resulullah La ilahe illallah deyince Allah biliyor ya tüylerim ürperdi. Efendimiz o zaman La ilahe illallah demiş ve diyor bunu diyor söyleyince diyor tüylerim ürperdi. Ardından Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Zariyat suresinin şu ayetlerini okudu. Ve fissemâi rizkukum mâ tu'adûn. Fe ve rabbis semâi vel ardı innehu lehakkun mislemâ enneküm tendikûn. Rızkınız ve size vaat olunan şeyler göktedir, göklerdedir. Göğün ve yerin Rabbine and olsun ki Allah'ın size vaat ettiği şeyler, ölüm, kıyamet, ahiret, bunlar tıpkı sizin konuştuğunuz gibi kesin bir hakikattir. Aynı şekilde sonra kalkıp gitti Efendimiz. Ben de arkasından çıktım. Kendisine yetişip hemen Müslüman oldum. Demek ki Hazreti Osman Efendimiz orada Resul Efendimiz'in yanına gelmiş. Müslüman olmak üzere gelmiş ama henüz Müslüman değilmiş. Burada La ilahe illallah deyince Hazreti Osman Efendimiz'in tüyleri ürperiyor. Zariyat suresini okuyunca da gönlü iyice eriyor. Efendimiz'e teslim oluyor ve iman ediyor Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimiz. Aynı şekilde ilk akabe görüşmesine iştirak eden Medine'li 6 kişi de Efendimizin İbrahim suresinin 35-52 ayetlerini okuması üzerine hidayete kavuşmuşlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muallim ve mübelli olarak gönderdiği ashabı da hep Resul Efendimizin takip ettiği aynı usulü takip etmişlerdir. Bunlardan Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Mekke'de gönülleri Kur'an tilavetiyle yumuşatarak İslam'a bağlıyordu. Sadece Kur'an-ı Kerim okuyordu. Hatta dışarı çıkmasına müsaade etmiyorlardı. Müşrikler buna da eziyet ediyorlardı. O da evinin avlusunda böyle yanık yanık çok bağırmadan sessizce Kur'an-ı Kerim okuyor. Ama öylesine bir manevi feyiz hal etrafa yayılıyordu ki yani insanlar geliyorlar onun okuyuşuna hayran kalıyorlar. Okurken ki o mübarek yüzlerindeki o feyiz bereketin böyle yansımasından etkileniyorlar ve ağlıyorlar ve Müslüman oluyorlardı. Hazreti Ebubekir Mekke'de gönülleri Kur'an tilavetiyle yumuşatarak İslam'a bağlıyordu. O yufka yürekli, yumuşak huylu, halim selim bir insandı. Müşriklerin baskılarından dolayı avlusunun bir köşesini mescit edinerek ibadet ve taatle meşgul oluyordu. Hassas bir gönle sahip olan Ebubekir'in Kur'an okurken haşyetle yani Cenab-ı Hak'tan o kadar öyle korkuyor, o ayetleri öyle bir huşu ve haşyetle okuyor ki sesi titriyor, gözlerinin yaşları boşanıyordu. Evinin önünden geçerken onun bu içli Kur'an okuyuşunu duyanlar durup dinliyorlar ve büyük bir tesirattı kalıyorlardı. Komşularından ve yoldan gelip geçenlerden bazen kapısında kalabalıklar oluştu görülüyordu. Kureyşliler bu manzara karşısında dehşete kapıldılar. Ebu Bekir'in okuduğu Kur'an'ın çocuklarını ve kölelerini yoldan çıkaracağından korktular. Önceden Ebu Bekir'i himayesine alan İbnü't Dagine'ye şikayet ettiler. İbnü't Dagine, ey Ebu Bekir, ya evinde oturup sesini çıkarma ya da benim himayemden çıktığını ilan et demek durumunda kaldı. Bunun üzerine Hazreti Sıddık şu teslimiyet dolu cevabı verdi. Ey İbnü't Dagine, himayeni sana iade ediyorum. Bana Allah'ın himayesi yeter. Bu rivayette Buhari'de yer alıyor kıymetli dinleyenlerimiz. Dolayısıyla bu ilahi kelam, bunu böyle inanarak, iman ederek, Allah'ın kelamı olduğunu tam tasdik ederek, Cenab-ı Hak'tan Efendimiz Aleyhisselam'ın kalbine geldiği şekliyle, Resul Efendimiz'in Fehmi Muhsin'inden sahabeye aktarıldığı şekliyle, o kelamın yüceliğini tam böyle kavrayarak, gönlümüzü vererek, onu okuduğumuz zaman o söz hem bizim gönlümüze çok etki edecek, ruhumuzu eritecek, ruhumuzu böyle 2000 santigrat derecede demirin eriyip de yeniden kalıba dökülmesi gibi o katı kalplerimizi yumuşatacak, ruhlarımızı eritip kendi kalıbına Kur'an-ı Kerim dökecek, bizi insan yapacaktır. Bizim gönlümüzü, ruhumuzu etkileyen bu ilahi kelam bizden başkasına da nakledildiği zaman, biz okuduğumuz zaman da o gönlümüzün harareti, sıcaklığı, onu olan tasdikimiz ve ikrarımız bizim okuduğumuz insanları da etkileyecek ve bu ilahi kelamın etkisi böyle gönüllerde bir akan su gibi çağıl çağıl çağlamaya devam edecek. Kur'an'la tebliğin en can alıcı misallerinden birini de Medine'de İslam'ın öncüsü Musab bin Ümeyr radıyallahu anh'ın Üseyd bin Hudayr'ı ve Sa'd bin Muaz'ı İslam'a davetinde görüyoruz. Musab, Medine'de Kur'an-ı Kerim'le akılları ve kalpleri harekete geçirmişti. Kur'an'ın büyüleyici ve ikna edici üslubunu kendisinin çekici ve etkileyici tilavetiyle birleştirerek gönülleri İslam'a kazandırmış ve Mekke'den hicret edip gelen muhacirleri bağlarına basacak ensarı da yetişmesine, böyle bir ensar toplumunun yetişmesine, ortaya çıkmasına da Musab bin Ümeyr'in radıyallahu anh çalışmaları, Kur'an-ı Kerim'le birlikte yaptığı çalışmalar çok etkili olmuştu. Diğer dinleyenlerimiz, Cenab-ı Hak bizleri Kur'an-ı Kerim'den etkilenen bir gönül versin hepimize, kalp versin. Ruhlarımız, kalplerimiz o Kur'an suyuyla sulansın. Feyiz ve bereket kaynağımız olsun Kur'an-ı Kerim inşallah. Bizi ihya etsin. Bizim vesilemizde de nice insanın ihyasına Cenab-ı Hak bizleri vesile kılsın diyor. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize hürmetle, muhabbetle selamlıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.